Ayrım 2, Sızıntı, Wikileaks'te ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, sayfa 24. Taraftan Albayrak Skandalı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Taraf gazetesinin 29 Kasım tarihli manşeti de medya içinde polemik yarattı. Taraf Erdoğan'ın damadını bile izlemeye almışlar başlıklı manşetinde İspanyol El País gazetesinin Wikileaks belgelerindeki Türkiye ile ilgili haberine yer vermişti. Bu haberde fırtına koparan bölümse Başbakan Erdoğan'ın dünürü ve damadı ile ilgili iddialardı. Önce Taraftaki haberden ilgili bölümleri okuyalım. Sadık Albayrak'a raylı sistem ihalesi. Washington'a göre Erdoğan bir yandan yolsuzluğa savaş açmış bir lider ama bir yandan da ne kadar temiz olduğu soru işareti. Bu şüpheler de yine gizli telgraflara yansımış durumda. Örneğin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Antalya'yı mercek altına yatırıyor ve bir yazışmada bu ildeki raylı sistem inşaatının Başbakan'ın dünürü Sadık Albayrak'a verilmesi için dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na tavsiyede bulunduğunu öne sürüyor. Damat Albayrak'ın enerji işleri. Başbakanın damadı Berat Albayrak'ın adı ise ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yazılan 247.415 numaralı bir telgrafta geçiyor. Buna göre Erdoğan'ın damadı Moskova'ya giderek Rusya Başbakanı Putin'in ve İtalya Başbakanı Berlusconi'nin enerji sektöründeki çıkarlarını incelemiş. Telgrafta ayrıca Rus doğal gazını Samsun Ceyhan hattına ulaştıran Güney Akım Projesi'nin İtalyan ortağının en iyi şirketi olduğu ve bu şirketin Türk ortağının ise başbakanın damadı olduğu ve projenin gerçekleşmesi için Rusya'nın desteğine ihtiyaç duydukları belirtiliyor. Tarafın bu satırları sayfasına taşımasıyla deyim yerinde ise kıyamet koptu. Başbakanın damadı Berat Albayrak'ın genel müdür olduğu Çalık Holding'e bağlı Takvim gazetesi ertesi gün Bay Sızıntı'nın karanlık tarafı manşetiyle çıktı. Tarafı hedef alan Takvim'deki haberde şu satırlara yer verildi. Wikileaks internet sitesi çoğu dedikodudan oluşan binlerce belge açıkladı. Taraf gazetesi de o belgelerin arkasına sığınarak dürüstlüğüne milyonların kefil olacağı yazar Sadık Albayrak'ı hedef aldı. Taraf belgelerde Antalya'daki raylı sistem inşaatının Sadık Albayrak'a verilmesi için tavsiyede bulunulduğu anlatılıyor diye yazdı. Oysa Albayrak oğlu Berat'ın Başbakan Erdoğan'ın kızı Esra ile evlenmesinden sonra köşe yazarlığını bırakarak evine kapandı. Sadık Albayrak bir polisle tartıştığı için kelepçelenerek karakola götürülmesine rağmen başbakanın dünürü olduğunu bile söylemedi. Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de raylı taşıma işini Alarko'nun üstlendiğini belirterek tarafı yalanladı. Türel kimse bana bir telkinde bulunmadı. Bu iddia sahibini gülünç duruma sokmuştur. Wikileaks'in balonu sönmüştür dedi. Ön yargılı ve maksatlı. Albayrak ailesi tarafın asılsız iddialarına tepki gösterdi. Bir açıklama yapan Berat Albayrak şunları söyledi. Medyada Wikileaks'in açıkladığı belgelere dayandırıldığı belirtilerek yayınlanan haberlerde şahsım ve babam Sadık Albayrak hakkında gerçek dışı bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Yaşamını sade bir vatandaş olarak sürdüren, hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan babam Sadık Albayrak emekli bir gazetecidir. Kendisi hayatı boyunca dürüstlüğü ilke edinmiştir. El País gazetesine atıfta bulunarak kendisini Antalya Büyükşehir Belediyesi raylı sistem ihalesi ile ilişkilendiren haberler tamamen gerçek dışı, ön yargılı ve maksatlı bir yaklaşımdır. Yine bu asılsız haberlerde şahsımın Moskova'ya giderek Rusya Başbakanı Sayın Putin'in ve İtalya Başbakanı Sayın Berlusconi'nin enerji sektöründeki çıkarlarını incelemiş olduğum yazılmıştır. Rusya'da kişisel bir iş bağlantım olmadığı gibi hayatımda bugüne kadar Moskova'da hiç bulunmadığımı da özellikle belirtmek isterim. Şahsım ve ailem adına reddettiğim bu haberlere karşı tüm yasal haklarımızı saklı tutuyoruz. Taraf gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Altan, 2 Aralık tarihli Başbakan ve Sadık Albayrak başlıklı köşe yazısında bu konuya değinecek ve bakın neler söyleyecekti. Bu karmaşada en çok Sadık Albayrak için üzüldüm. Başbakanın dünürü olduğu için onun adı da bu belgelerde geçiyor. Başbakanın damadının yabancı şirketlerle ilişkileriyle ilgili iddiaları da Amerikalı diplomatlar gizli yazışmalarına geçirmişler. Onlar da dünya basınında yayınlandı. Biz de yayınladık. Sadık Albayrak'ın dürüstlüğüyle ilgili kimsenin bir kuşkusu yok. Dünürlüğünü hiç kullanmadığını, saygıdeğer bir hayat sürdüğünü herkes biliyor. Ama Amerikalı diplomatlar onun bile peşine düşmüşler, bir de onu başkasıyla karıştırmışlar ve resmi belgelerine yazmışlar. Amerikan diplomatlarının hiç olmazsa bir kısmının epeyce kof olduğu anlaşılıyor. Onların çok ciddi sonuçlar verebilecek olan bu koflukları haber olurken insanlara zarar da veriyor. Ama bunun çaresi Amerikalıların resmi yazışmalarını görmezden gelmek değil, o yazışmalara verilecek cevapları da yayınlamaktır. Doğruyu saklayarak değil, ancak açıklayarak bulabiliriz çünkü. Tarafın tartışma yaratan o haberinde gözlerden kaçan bir skandal vardı. Peki neydi bu skandal? İnceleyelim. Tarafın El País gazetesinden çevirerek verdiği haberde Berat Albayrak için ne yazıyordu? Erdoğan'ın damadı Moskova'ya giderek Rusya Başbakanı Putin'in ve İtalya Başbakanı Berlusconi'nin enerji sektöründeki çıkarlarını incelemiş. Berat Albayrak bu haberi kesin bir dille yalanlıyor ve Moskova'da hiç bulunmadığını belirtiyordu. Şimdi kilit sorumuzu soralım. El País gazetesindeki ilgili haberin orijinalinde tarafın sayfalarına taşıdığı gibi Berat Albayrak'ın Moskova'ya gittiği mi yazıyordu? Hayır, ne Berat Albayrak'ın Moskova'ya gittiği ne de Albayrak'ın Putin ile Berlusconi'nin enerji sektöründeki çıkarlarını incelediği iddiası o haberin orijinalinde vardı. Taraf El País'i kaynak göstermiş ancak kaynağındaki bilgileri çarpıtmıştı. Bununla da kalmamış, bu çarpıtmayı manşetine Erdoğan'ın damadını bile izlemeye almışlar diye taşımıştı. Peki neydi El País'teki haberde anlatılan? El País'in başbakanın damadı Berat Albayrak'la ilgili yazdığı satırların kaynağı 5 Şubat 2010 tarihinde ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden Washington'a gönderilen kriptoya dayanıyordu. Söz konusu kripto, XXX diye kodlanan bir İtalyan diplomatın ABD'nin Moskova Büyükelçisi'ne verdiği bilgileri içeriyordu. Buna göre İtalya Başbakanı Berlusconi ile Rusya lideri Putin'in arasındaki görüşmelerden İtalyan Büyükelçiliği'nin ve İtalyan Dışişleri Bakanlığı'nın çok sonradan haberi oluyordu. İsmi gizlenen İtalyan diplomat aynı kriptoda Samsun-Ceyhan petrol boru hattı projesini gerçekleştiren İtalyan petrol şirketi Eni'nin ve onun Türk partnerinin bu proje için Rusya'nın desteğine ihtiyaçları olduğunu vurguluyordu. İtalyan diplomat bu bilgiyi verirken Türk partnerin Başbakan Erdoğan'ın damadı olduğunu da söylemişti. El País de bu kriptodaki bu bölümü birebir haberleştirmiş ve Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin Putin ile Berlusconi ilişkilerine dair analizlerinde Erdoğan'ın damadının da isminin yer aldığını yazmıştı. Bu bilgi doğruydu. Başbakanın damadının genel müdür olduğu Çalık Holding ve İtalyan şirketi Eni bu projede ortak çalışıyorlardı. Ama gelin görün ki taraf El País'teki bu haberi çarpıtmış, yalan bir habere imza atmıştı. Fehmi Korun'un kovulması. WikiLeaks'in deyim yerindeyse Türkiye'deki ilk kurbanı NTV Ankara temsilcisi Murat Akgün oldu. Başbakan Erdoğan'ın WikiLeaks belgeleriyle ilgili yaptığı ve medyayı hedef aldığı konuşmadan bir gün sonra Murat Akgün NTV'deki görevinden alındı. Konuyla ilgili medya sitelerinin yazdığına göre bu ani görevden almada Murat Akgün'ün eski ABD Büyükelçisi ve Başbakan Erdoğan'ın hedefindeki isim olan Eric Edelman'la olan yakınlığı rol oynamıştı. Ve asıl bomba Yeni Şafak'ta patladı. Gazeteciler.com sitesinde Cenk Açık mahlasıyla yazan ve Sine 5'in eski medya grup başkanı Levent Gültekin olduğu iddia edilen yazar 6 Aralık 2010 tarihinde "Sahi Edelman Yeni Şafak'tan ne istemişti?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. WikiLeaks belgelerinin ortalığı kavurduğu günlerde yayınlanan bu yazıda anlatılana göre Yeni Şafak gazetesinin ABD'nin Irak işgalinin başlamasıyla birlikte yaptığı haberler ABD Büyükelçiliğini çok rahatsız ediyordu. Öyle ki bu rahatsızlık dönemin Büyükelçisi Eric Edelman tarafından gazetenin yazarı Fehmi Koru'ya da iletilmişti. Koru ABD Büyükelçiliğinin bu rahatsızlığını Yeni Şafak içinde gidermeye çalışmıştı. Bir gün sonra gazetenin yazarı İbrahim Karagül çok tartışılacak bir makale kaleme aldı. "Edelman benim de kellemi istemişti" başlıklı yazıda İbrahim Karagül isim vermeden Fehmi Koru'ya bakın nasıl işaret ediyordu. Yeni Şafak yönetimine müthiş baskılar yapılıyordu. Günlerce bu baskılarla mücadele ettik. Kendi gazetemizde aleyhimize yazılar yayınlanıyordu. Edelman'la görüşenler soluğu gazetede alıyor, bizzat bana sert tepkiler gösteriyordu. Biz gazeteyi iki paralık etmiştik. ABD ile ilişkileri bozmak gibi çok büyük bir günah işlemiştik. Gazete yönetimi ve sahipleri değil, yazarları bu baskıyı yapıyordu. Hayal kırıklığı çok şiddetliydi, susturulmamız isteniyordu, yazılarımıza son verilmeliydi. ve bu apaçık yapılıyor, bu yönde talepler iletiliyordu. Bu adam ABD ile ilişkilerimizi bozacak, yazılarına son verilmeli deniliyordu. Birileri Edelman adına linç kampanyası yürütüyordu. Karagül'ün bu satırları olay yarattı. Fehmi Koru bu yazıdan kısa bir süre sonra yazmayı bıraktı. Medya kulislerinde Koru'nun Karagül'ün kellesini istediği iddia ediliyordu. Koru ancak öyle Yeni Şafak'a dönebilirdi. Ancak Fehmi Koru'nun beklediği olmadı. Yeni Şafak İbrahim Karagül'ün arkasında durdu ve bir gece operasyonuyla Fehmi Koru'nun adını künyeden çıkarttı. Gazetenin genel yayın danışmanı, yazarı Taha Kıvancı olan Fehmi Koru Yeni Şafak'tan kovulmuştu. İzleyen günlerde Oda TV'de "Edelman sık sık odama geldi" başlıklı bir haber yayınlandı. Haberde Fehmi Koru'nun kapı önüne konulmasına sebep olan ABD Büyükelçisi Edelman krizinin yaşandığı günlerde gazetenin genel yayın yönetmeni olan Selahattin Sadıkoğlu Oda TV'ye açıklamalarda bulunuyordu. Edelman kelle istemiş miydi? Sadıkoğlu'nun yanıtı şuydu: "Edelman Yeni Şafak'a geldi, odamda oturduk, uzun uzun konuştuk. O dönemde sık sık Amerikalılar büroma geldiler. Dolaylı yollardan haberler yolladılar, rahatsızdılar. Irak'taki Amerikan askerlerinin yaptıklarına dair çarpıcı haberler yapıyorduk. Çuval meselesi, tecavüzler, cami saldırıları gibi. Amerikalılar hep bunları yalanlamaya çalıştı. Ama ne yalan söyleyeyim, bana hiçbir isim zikredilmedi. Bir tek kişinin bile adı geçmedi. Hep genel yayın politikası üzerine konuştuk. Herkes bir kelle meselesini konuşuyor. Asıl benim kellem gitti. Nedenini çok iyi biliyorum ama ben hiç konuşmuyorum." Selahattin Sadıkoğlu, "Peki Edelman Fehmi Koru'dan İbrahim Karagül'ün kellesini istemiş miydi?" sorusuna şöyle yanıt verecekti: "Bana gelmiş bir istek olmadı. Başkasına gittiğini duymadım. İbrahim bunu nereden çıkardı, onu da bilmiyorum." Köşe yazarlarının tavrı. Köşe yazarlarının genel tavrının ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Hükümete eleştirel bakanlar belgelerdeki iddiaları önemserken, hükümet taraftarları iddiaları ya küçümsüyor ya da ihtiyatla yaklaşıyordu. İsim isim köşe yazarlarının ilk ne yazdıklarına bakalım. Ertuğrul Özkök: "Gülme WikiLeaks mağduruna, döner gelir senin başına." Şurası bir gerçek ki, üçüncü dalga WikiLeaks'ten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu devirde kimse imparator değil, ama kral, emir, sultan da değil. Fatih Çekirge: "Vahim olan işte bu muhbir kuyruğudur. Önüne gelen bakan, komutan, bürokrat, gazeteci gidip ABD elçiliğine yalan yanlış muhbirlik yapmış." Yalçın Doğan: "Amerika'nın iç çamaşırları, Amerika tel tel dökülüyor. Genel olarak Obama yönetimi Amerika ve Avrupa'da sorgulanırken başına bir de bu hazin öykü geliyor. Amerikan iç çamaşırları dünyada Amerika'ya olan güveni ne kadar varsa iyice sarsacak gibi." Ahmet Hakan: "Sızıntıdan sızdırdıklarım, gün komplocuların bayram günüdür. Bu kadar malzeme onlar için bile fazla." İsmet Berkan: "Dünyayı sarsan korsan. Ben Bradley Manning'in adını ilk olarak 8 Ağustos 2010 günü duydum. O sırada New York'taydım ve o gün satın aldığım The New York Times'da Manning'le ilgili geniş bir haber, portre vardı." Cüneyt Ülsever: "WikiLeaks Ergenekon'un İngilizcesi midir? Sanırım WikiLeaks üzerinden yapılacak Türkiye'nin dış politika değerlendirmesinden daha fazla bu iddialar baş ağrıtacak." Kanat Atkaya: "Alma Monşer'in ahını, sızar aheste aheste. Elimde değil, düşünüp düşünüp gülüyorum. Aslan WikiLeaks, patlattın şamarı bu leş sistemin ensesine, ellerin dert görmesin." Ertan Acar: "Uluslararası diplomasiye balans ayarı. Buzdağının şimdilik ucunu gördük. Dünya diplomasisinin kozmik odalardaki kapılar aralandı ve sırlar dökülmeye başladı." Erdal Şafak, Kriptos: "Dünyanın tüm ülkelerinin büyükelçiliklerinde genellikle müşavir, bazen de konsolos sıfatıyla istihbarat elemanları görev yapar. Ancak WikiLeaks belgeleri ABD'nin bu işi çok ileri götürdüğünü, büyükelçiliklerin bile istihbaratçılığa yönlendirdiklerini ortaya koyuyor." Refik Erduran: "WikiLeaks MikiLeaks. Yüksek sesle konuşulmayıp kulaklara fısıldanan açık sırlar vardır. Olan biteni herkes bilir ama dile getirdiğinin duyulmasını istemez. Dedikodunun kokusu çıkınca da fena karışır ortalık." Mahmut Övür: "Dünyanın sırları dökülüyor. WikiLeaks'in yayınladığı ilk belgeler sarsıcı değil ama ilginç." Nazlı Ilıcak, Wikileaks vurdu geçti. Güneri Civaoğlu, kıyametin eşiği, geleceğe ışık düşüren fütüroloji kitaplarında daha yıllar önce öngörülenleri yaşıyoruz. Sami Cohen, diplomasinin gizlisi kalmadı. Mehmet Tezkan, Wikileaks belgeleri ve devlet sansürü. Devletin resmi ajansı bu yazışmaları önemsemiyorsa hiç yayınlamasın. Melih Aşık, Wiki Miki olmak. Kimisi canım bunlar çok da bilinmeyen şeyler değil diye kendisini avutuyordu. Ama olay ciddi. Hasan Cemal, ABD diplomaside güvenilirliğini sıfırlarken çok şey değişecek. Güngör Uras, ABD belgelerinin sızması ekonomiyi etkilemez. Can Dündar, halkın siyası, şimdi düne kadar çok daha gerçekçi bir dünya algısına sahibiz. Dostu düşmandan ayırabilir, buna göre pozisyon alabiliriz. Teşekkürler Wikileaks. Mehveş Evin, şekerleme dükkanındayız. Wikileaks'in sızdırdığı diplomatik yazışmaları heyecanla tartışıyoruz. Şekerci dükkanına salıverilmiş çocuklar gibiyiz. Aslı Aydın Taşbaş, Washington'ın kafası ne kadar karışıkmış. Derya Sazak, Telgraf'ın telleri, Wikileaks'in yayınladığı ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgeleri, diplomasinin 11 Eylül'ü nitelemesini haklı çıkartan küresel bir depreme yol açtı. Cüneyt Arca Yürek, belgelerdeki doğrular, Wikileaks sitesi ABD'nin gizli kriptolarını açıkladı, 7918 belge ile Türkiye liste başı. Bekir Coşkun, Wikileaks'in açıklamadığı bir utanç belgesi. Dün gazetelere, televizyonlara baktım. Yabancı liderlerin sarışın bebekleri var da Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabının olduğu iddiası yok. Hangisi Türk okurunu daha çok ilgilendiriyor? Emre Kongar, Assange, Spielman, Anday. Bireysel sorumluluk üzerine Wikileaks belgeleri Amerika'yı ve dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de karıştıracak gibi görünüyor. Hikmet Çetinkaya, gizli belge fırtınası. Orhan Bursalı, Wikileaks ve yeni dünya. Orhan Birgit, düşen takke olunca. Özgen Acar, nükleer belge sızıntıları. Nilgün Cerrahoğlu, Erdoğan'ın buldogu tanımını kullanmış eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey, Bülent Arınç için. Şükran Soner, diplomasinin 11 Eylül'ü. Serdar Kızık, çatlak nerede? Eyüp Can, Beyaz Saray Çıplaklar Kampı, Bradley Manning kendisini yakmak pahasına burnunu özel hayatlara sokan, baş parmağıyla seni istiyorum diye ortalıkta dolaşan Sam amcaya kral çıplak dedi. Murat Yetkin, Gönül, Davutoğlu hakkında konuşmadım. Hedefteki bakan radikale konuştu. Ben mesai arkadaşlarım aleyhine, herhangi bir kimse aleyhine, yabancı bir büyükelçiye neden laf edeyim? Akif Beki, yaktın beni Wikileaks. Sızan belgeler Türk-Amerikan ilişkilerini sarsar mı bilmiyorum ama en azından yazarlık kariyerimi etkileyebilir o kayıtlar. Cengiz Çandar, Wikileaks depremi, Washington'da hasar, Ankara'ya teğet, geçiş, şimdilik. Ne var ki bütün bunların ne Türk-Amerikan ilişkilerinde ne de dünyanın Amerika ile ilişkilerinde radikal bir değişime yol açmayacağı da açık. Oral Çalışlar, Wikileaks, zorbalığa ve güce karşı bilgi, bilgi tekeli üzerinden hegemonya kurmanın zorlaştığı bir dünyaya yolculuk derinleşerek sürecek. Ezgi Başaran, dünya bu bilgileri cesur eşcinsele borçlu, Manning dünyanın son dönemde gördüğü en hayırlı ıslıkçı. Hakkı Devrim, sır dedikleri de laf ola beri gele zırvalardan ibaretmiş. Biz mahalle baskısından söz ediyoruz ya, ABD dışişlerinin yaptığı da aslına bakarsanız mahalle dedikodusundan başka bir şey değil. Cüneyt Özdemir, Wikileaks yazışmalarının kalbinden bildiriyorum. Bu yazışmaların hiçbiri ABD'nin resmi görüşü değil. Resmi görüşünün oluşmasına kaynak sağlayan bilgiler. Erdal Güven, ABD hala 12 Eylül'de. Wikileaks belgeleri Amerikan dış politikasının 11 Eylül travmasını atlatamadığını gösteriyor. İsmail Küçükkaya, diplomaside mahremiyetin sonu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve diplomatlar olayın patlak verdiği dakikaları skandalın kalbinde Washington'da yaşadılar. Oray Eğin, Wikileaks yoksa devrimci karargah örgütü üyesi mi? Dünden beri bu belgelerle ilgili kopan fırtınaya bakıyorum. Basın sadece belgelerden AKP'yi ve Erdoğan'ın övüldüğü kısımları büyütüyor. Burhan Ayeri, Wikileaks'e düşüyorduk. Güngör Mengi, Hesap zamanı, dileyelim ki temizlenmemize vesile olsun. Ruhat Mengi, o baba inanıyor, biz inanmayalım mı? Zülfü Livaneli, dünyayı değiştiren WikiLeaks depremi. Mustafa Mutlu, şaşırdınız mı? Ruşen Çakır, bu taşlar çok baş yarabilir. Can Ataklı, WikiLeaks ile genel bir temizlik. Altemur Kılıç, küçük kıyamet, büyük kıyamet. Gelecek seçimleri ve AKP'nin geleceğini de etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Hasan Demir, Erdoğan WikiLeaks sahibiyle arkadaş mı? Yavuz Selim Demirağ, Recep Bey'e ABD gazı. Selcan Taşçı, WikiLeaks'çiler bir de TRT'yi görse. Savaş Süzal, Davutoğlu skandallarla Washington'a indi. Fatih Altaylı, ABD buysa dünyanın işi zor. Emin Çölaşan, sağ olasın WikiLeaks. Mehmet Türker'i, ABD belgeleri malumun ilanı. Gerçekler aydınlanıyor. 251.287 belgeden yaklaşık 7.918 tanesi Türkiye ile ilgiliydi. Bunlardan yayınlanan çok azı bile ortalığı karıştırmaya yetmişti. Herkes WikiLeaks'e kilitlenmişti. Yeni belgeler yayınlanmaya başladıkça yeni tartışma başlıyor, kapalı kapılar ardında ABD'li diplomatlarla konuşulanlar aydınlanıyordu. Örneğin Kürt açılımı konusunda Büyükelçi James Jeffrey, "Büyükelçiliğimiz bizim verdiğimiz istihbarat desteğiyle PKK'ya karşı kazanılan askeri başarının sivillere bu açılımı yapmak, Mesut Barzani ve diğer Kürtler ile doğrudan ilişki kurmak için siyasi alan yarattığına inanıyor" diyerek meselenin can alıcı noktasını ortaya koyuyordu. Oysa hükümeti eleştirenler açılımın hedefinin tam da bu olduğunu söylüyordu. Türkiye'nin Suriye politikasının samimiyeti konusunda Jeffrey'in düşündüren satırları şöyleydi. Eğer Türkler Suriye'yi İran'dan ayırmak konusundaki isteklerinde ciddilerse, bu konuda telefon defteri değerinde tartışmalı protokoller imzalamak yerine gerçek başarılar elde etmeye başlamaları halinde bu hepimizin çıkarına olur. Türkiye'de hükümet muhalifleri Türkiye'nin Suriye'ye yaklaşımının onu ABD'ye yaklaştırma odaklı olduğunu söylerken İslamcı kesim buna karşı çıkıyor, Suriye ile ilişkileri yeni Osmanlı açılımının durağı olarak tarif ediyordu. Jeffrey'in satırları yakın dönemde Suriye'deki isyanlara Türkiye'nin tavrı ile doğrulandı. Türkiye, Suriye konusunda Batı'ya önemli taahhütlerde bulunmuştu. Ya da füze kalkanı konusunda Başbakan Erdoğan'ın kamuoyu önündeki ilkeli tutumu WikiLeaks belgelerindeki gerçekliğe çarpıyordu. Kısacası belgeler yayınlandıkça başta Türk dış politikasının ana meseleleri olmak üzere Türkiye'nin vizyonu ile kapı ardındaki niyetleri arasındaki farklılık daha da görünür oldu. Ancak bu görünürlüğün halka yansıması Arap ülkelerinde yaşananlarla karşılaştırılırsa oldukça zayıftı. İsrail kaynaklı mı? Başbakan Erdoğan WikiLeaks belgeleriyle ilgili olarak İsrail'i işaret etti. Aslına bakılırsa İsrail hakkında yapılan suçlamalar konusunda Erdoğan yalnız değildi. Belgelerin başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu ülkelerinin İsrail'e ilişkin politikalarının ikircikli olduğunu göstermesi, bu algının genel kabul görmesine neden oldu. Öyle ki WikiLeaks belgeleri dünyayı sarsarken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "WikiLeaks İsrail için sorun değil, İsrail olumsuz etkilenmeyecek" dedi. Maliye Bakanı Yuval Steinitz ise belgeler dolaylı bir şekilde İsrail'in yararına ifadeleriyle durumu tarif etti. Yediyot Ahronot'tan Sever Ploker, "WikiLeaks olmasaydı İsrail onu icat etmek zorunda kalırdı" diyecek kadar ileri gitti. Belgelerin kaynağının İsrail ya da İsrail lobisi olduğu kuşkusuz bir komplo teorisi. Ancak bu teoriyi sunanlar WikiLeaks belgeleri arasından kendilerine dayanaklar buluyorlar. Şöyle söyleyelim, WikiLeaks belgelerinin pek çoğunda Irak'ı istikrarsızlaştıran güç İran, Irak'taki militanlara silah sağlayarak ve eğiterek ülkede düzen kurulmasının önüne geçiyor. Bu tespitlerin İsrail'in düşmanı İran'ı zor durumda bırakacağı tartışılmaz. İkinci konu ise Hizbullah ile ilgili. Hizbullah'ın Iraklı militanlara asker kaçırma gibi konularda ders verdiği iddiasının yakın dönemde İsrail ile savaşmış Hizbullah'ın meşruiyetini zedelediğini söyleyebiliriz. Üçüncü önemli ayrıntı belgelerde Arap liderlerinin İran konusundaki tavrı. WikiLeaks belgeleri başta Suudi Arabistan olmak üzere Bahreyn, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerin liderlerinin kapalı kapılar ardında ABD'ye İran'ın bölgede sınırlandırılmasını telkin ettiğini gösterdi. Netanyahu'nun Araplar kamu önünde başka özel görüşmelerde başka konuşuyorlar açıklaması bu ikircikli duruma işaret ediyordu. Nitekim İran Devlet Başkanı Mahmut Ahmadinejad bu yöndeki belgeleri kastederek Araplarla aramızı bozmaya çalışıyorlar dedi. İsrail'in Araplar karşısında elini güçlendiren bir başka nokta ise WikiLeaks belgeler arasında yer alan İsrail'in Gazze operasyonu öncesinde Mısır, El Fetih ve Türkiye Büyükelçiliğine bilgi verdiğini gösteren belgelerdi. İsrail'in Gazze'yi El Fetih'e bırakma teklifi belgelere göre olumlu karşılanmıştı. Toparlarsak belgeler Orta Doğu'da en samimi diplomasinin İsrail'e ait olduğunu gösteriyordu. Neredeyse tüm Arap ülkeleriyle sorunlu ilişkisi olan İsrail'in sakladığı bir şey yoktu. Ancak İsrail'e düşman görünen Arap liderler kendi kamuoylarından saklayarak İsrail ile gayri ahlaki bir ilişki kuruyordu. Bu sonuç belgelerin ardında İsrail'in olduğu algısına neden olmuştu. Bu teorinin ABD'de de taraftar bulduğunu söyleyebiliriz. Veterans Today'de Gordon Duff, ABD gibi bir ülke içinde bu kadar belgeyi ele geçirme ve yayımlayabilme iradesinin ancak İsrail lobisinde olduğunu iddia etti. Duff, gizli belgeleri ele geçirme konusunda deneyimli olduğu bilinen Yahudi lobisi Aypaç'ı işaret ediyordu. Yahudi lobisini sızıntının faili olarak gösteren yorumlar bu kadarla kalmadı. ABD'de İsrail'e eleştirel bakan entelektüeller, lobinin belgeleri sızdırarak Obama diplomasisini çökertmeyi hedeflediğini iddia ettiler. Onlara göre belgeler Obama döneminde İsrail'i pek de hoşnut etmeyen yeni ittifakları bozacak nitelikteydi. Obama'nın İsrail'e rağmen Filistin ve İran gibi sorunlu bölgelere uyguladığı yumuşak güç siyaseti WikiLeaks belgeleriyle darbe almıştı. İsrail'i işaret eden bu yorumlara karşı çıkanlar da oldu. Kimilerine göre sızdırılan belgelerin kaynağı Obama yönetimiydi. Obama yönetimi bu belgelerle Bush döneminin günahlarından arınıyordu. Yahudi lobisine ilişkin suçlamalar bu teze mesafeli bakanlar tarafından komploculukla itham edildi. Sonuç olarak WikiLeaks belgeleri yalnızca tesadüfi bir sızma olsa da arkasında başka hesapların olduğuna ilişkin tezler hiç bitmeyecek. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 39.